Ayrım 28.
Yanılmaz bir taktik edindim. Bütün varlığımla yıldızlara yükselmek, güçlük çekmeden çocukluğumun ve serüven dolu hayatımın çeşitli dönemlerini göz önüne getirebilmek, şaşırtıcı bir gerçekçilikle hayal kurmak için çok yorulmam gerekiyor. Saatlerce durmadan yürümek, önemsiz şeyler düşünmek zorundayım. İyiden iyiye bitkinleşince de kerevete uzanıyor, başımı battaniyemin yarısına dayıyor, öbür yarısıyla da yüzümü örtüyorum. Böylece hücremde gitgide azalan hava, battaniyenin arasından sızarak burnuma ve ağzıma güç erişiyor. Akciğerlerimde bir çeşit boğulma meydana gelmeli. Çünkü beynim alev alev yanmaya başlıyor. Sıcaktan boğuluyor, havasızlık çekiyor ve birden havalanıveriyorum. Ah, ruhumun o gezintileri bende ne anlatılmaz duygular uyandırmıştı. Özgürlüğümün sırasında yaşamadığım kadar büyük aşk geceleri geçirdim. Bunlar çok daha zevkli. Gerçek olanlardan daha rahat hissedilen sevişmelerdi. Evet, elde ettiğim bu boşlukta gezinme yeteneğini 17 yıl önce ölen annemin yanına oturmama imkan veriyor. Elbisesiyle oynuyorum. O 5 yaşındayken bana küçük bir kız görünüşü veren, iyice uzattığı saçlarımı okşuyor. İpek derili, ince uzun parmaklarını seviyorum. Gezintiye çıktığımız gün gördüğüm küçük çocuklar gibi ırmağa dalmak istiyorum. Bu çılgınca isteğime benimle birlikte gülüyor. Saçının en ufak ayrıntıları, açık renk ve pırıl pırıl gözlerindeki ışıltılı sevgi gözlerimin önünde. Tatlı sözleri kulaklarımda. Benim küçük rırım, annenin seni çok sevmesini istiyorsan uslu uslu otur. İleride sen de çok yükseklerden ırmağa atlayacaksın. Büyük bir çocuk olduğun zaman daha çok küçüksün sevgilim. Büyüyeceğin günler çabuk, hem de çok çabuk gelecek. El ele ırmak boyunca yürüyerek evimize dönüyoruz annemle. Gerçekten de çocukluğumu geçirdiğim evdeyim. Orada olduğumu o kadar iyi duyuyorum ki notaları göremesin diye ellerimle annemin gözlerini kapıyorum. Yine de piyanosunu çalmaya devam ediyor. Hayal değil bu, gerçekten evimdeydik. Oturduğu döner iskemlenin arkasına tırmanmış, ırı gözlerini kapamak için ellerimi sıkı sıkı bastırıyorum. Şen dolu sonuna kadar dinleyebilmem için çevik parmakları piyano tuşlarında uçuşmaya devam ediyor. Ne sen, insanlıkla ilgisi bulunmayan savcı, ne namusundan şüphe ettiğim siz polisler, ne yalancı tanıklıkla özgürlüğünü değiş tokuş eden sefil poleyin, ne iddia makamının görünüşü, bu olayları yorumlayış şeklini benimseyecek kadar alçalan jüri üyeleri, insan yiyene layık ortaklar olan bu bastırlar, kimse, hiçbiriniz ne kalın duvarlar ne de Atlantik üzerindeki bu yitik adanın uzaklığı, maddi ve manevi hiçbir şey, yıldızlara doğru yükseldiğimde yolculuğumun pembeyle renklenen mutluluğunu bozabilirsiniz. Kendi kendimle baş başa kalacağım zamanı hesaplarken, saat zamandan söz etmekle yanıldığımı anlıyorum. Bu büyük hata. Öyle anlar var ki bu anlar, dakika zamanla hesaplamak gerek. Örneğin sabahları kahve ile ekmeği dağıtılmasından bir saat sonra kenefler boşaltılıyor. Kova boş döndüğünde içinde Hindistan ceviziyle 5 sigara, ara sıra da fosforlu mürekkeple yazılmış bir kağıt parçası buluyorum. Her zaman değil ama sık sık dakikaları sayıyorum. Oldukça basit bir iş bu. Çünkü adımımı bir saniyeye eşitliyor, gövdemi saat rakkası gibi kullanarak her 5 adımda dönerken içimden sayıyorum. 1-12'ye vardığımda 1 dakika geçiyor. Bir yerde hayatım demek olan Hindistan cevizini yiyip yiyemeyeceğim, sigaraları alıp alamayacağım, bu mezarda günde 10 kere sigara içmek kaçınılmaz bir zevk. Her sigarayı 2 kere de bitiriyorum. Yolunda kuşkulandığım sanılmasın. Hayır, kahve verilirken bir ürküntü giriyor içime. Nedenini bilmeden korkuyorum. Rahatları pahasına bana cömertçe yardım eden insanlar için korkuyorum. Bu nedenle bekliyor ve Hindistan cevizi geldiğinde rahatlıyorum ancak. Gözümün önünde demek ki onların da başına bir iş gelmedi. Ağır, çok ağır geçiyor saatler, günler, haftalar. Buraya gireli neredeyse bir yıl olacak. Mırıltıyla ve 40 saniyeden fazla konuşmayalı tam 11 ay 20 gün var. Yine de bir kere yüksek sesle konuşma fırsatı buldum. Üşütmüş, çok üşütmüştüm. Hastalığımın doktora çıkmak için yeterli bir gerekçe olduğunu düşünerek listeye yazıldım. İşte doktor, kapımdaki deliğin açıldığını büyük bir şaşkınlıkla gördüm. Delikte bir kafa belirdi. Neyiniz var? Nedir hastalığınız? Ciğerlerinizde mi bir tıkanma hissediyorsunuz? Dönün, öksürün. Yok canım, bu kadarı insanlıkla matrak geçmek diyeceksiniz. Oysa gerçeğin ta kendisi. Kapıdaki delikten beni muayene eden, kapının bir metre ötesindeki sırtımı döndürüp aralıktan kulağını uzatarak dinleyen sömürge doktorunu da gördüm. Sonra kolunuzu çıkarın dedi. Kolumu çıkarmak üzereydim ki kendime duyduğum saygıyla bunu yapmaktan vazgeçtim. Garip doktora, teşekkür ederim, rahatsız olmayın dedim. Hiç gereği yok artık. Yaptığı muayeneyi ciddiye almadığımı anlatacak gücü kendimde bulabildim. Nasıl istersen, demek alçaklığını da gösterdi. Ve çekti gitti. Allah'tan gitti. Neredeyse sinirden patlamak üzereydim. 1-2-3-4-5 dönüş, 1-2-3-4-5 dönüş, yürüyorum. Durmak yorulmak bilmeden hırsla yürüyorum. Genellikle gevşek olan bacaklarım bugün gergin. Başıma gelenlerden sonra sanki bir şey sezmek ister gibiyim. Ayaklarımla neyi ezebilirim ki? Altımda betondan başka bir şey yok. Hayır, böyle yürümekle pek çok şeyi ezebiliyorum. Yönetmenliğine hoş görünmek için bu kadar alçalabilen doktorun ödlekliğini eziyorum. Başka bir sınıfın acı ve sıkıntılarına kayıtsız kalan bir sınıf insanın kayıtsızlığını eziyorum. Fransız halkının cehaletini, 2 yılda bir Saint Martin Dere'den yola çıkan insan yükünün nereye gittiğini ve nasıl olduğunu düşünmeyecek kadar ilgi ve merak yoksunluğunu eziyorum. Belirli bir cinayet işlediği gerekçesiyle bir adam hakkında patırtılı yazılar yazan polis muhabirlerinin birkaç ay sonra aynı adamın varlığını bile unutabilmelerini eziyorum. Günah çıkaranları dinleyen, kürek cehenneminde olup bitenleri bildikleri halde susan Katolik papazlarını eziyorum. Suçlayanla kendini savunan arasında bir hitabet oyunu halini alan ceza mahkemeleri usulünü eziyorum. Durdurun kuru giyotininizi, yönetmenliğe bağlı memurların kolektif sadizmine bir son verin demek için sesini yükseltmeyen insan hakları kuruluşlarını çiğniyorum. Hiçbir örgüt ya da kuruluşun bu yöntem sorumlularını sorguya çekip çürüme yolunda 2 yılda bir neden mahkumların %80'inin yok olduğunu sormayışını çiğniyorum. İntihar, düşkünlük, devamlı açlık, skorbut, verem, delilik ve erken bunama teşhisleriyle imzalanmış resmi ölüm raporlarını çiğniyorum. Kim bilir daha neler eziyorum ayaklarımın altında. Ama bütün bu olup bitenlerden sonra herhalde eskisi gibi yürümüyor, her adımda bir şeyleri çiğniyorum. 1-2-3-4-5 ve saatler ağır ağır akıp geçerken yorgunluk sessiz isyanımı bastırıyor. 10 gün sonra cezamın tam yarısı bitecek. Gerçekten de kutlanması gerekli bir yol dönümü. Çünkü şu soğuk algınlığımın dışında sağlık durumum iyi. Ne deliyim ne de delirmek üzereyim. Başlayacak 2. yılında sonunda hücreden sağ salim ve dengeli çıkacağımdan %100 eminim. Alçak sesle sürüp giden konuşma beni uyandırıyor. Çoktan ölmüş diyen birini duyuyorum. Görmediniz mi Durant? Hayır şef, asma katta görünmeyen köşeye kendini asmış. Kaç kere geçtiğim halde hiçbir şey fark edemedim. Önemi yok ama görmeme gerekçenizin pek mantıklı olmadığını kabul edin. Sol yandaki komşum intihar etti. Anladığım bu. Onu götürüyorlar, kapı kapanıyor. Yönetmenliğe harfiyen uyulduğu, kapının komutanın önünde açılmasıyla belli oluyor. Tanıdım cezaevi komutanının sesini. Son 10 hafta içinde ölüp giden 5. mahkum bu. Yıl dönümü geldi çattı. Kovanın içinde bir kutu nesle süt buluyorum. Dostlarımın bir çılgınlığı bu. Satın almak için büyük para ödedikleri bir yana, bana ulaştırmak için kim bilir ne tehlikeler atlatmışlar. Düşmana karşı elde ettiğim zaferi kutluyorum. Onun için de bugün başka yerlere uçmamakta kararlıyım. Hücremdeyim. Zindana atıldığımdan bu yana 1 yıl geçti. Yarın fırsatını bulsam kaçmaya hazır hissediyorum kendimi. Bu olumlu bir nokta. Koltuklarım kabarıyor. Koridoru süpüren adam alışılmamış bir şey yapıyor. Dostlarım şunları yazıyor. Cesaret, 1 yılın kaldı. Sağlık durumunun iyi olduğunu biliyoruz. Biz de bildiğin gibiyiz. Yanaklarından öpüyoruz. Louis ve Ignaz. Mümkünse birkaç satır karala ve mektubu getirenle bize yolla. Mektubu ekli beyaz kağıt parçasına yazıyorum. Bütün yaptıklarınıza teşekkür ederim. Güçlüyüm. Sayenizde bir yıl sonra da aynı gücü muhafaza edebileceğimi umuyorum. Clouseau ve Maturetta hakkında bilginiz var mı? Gerçekten de koridoru süpüren dönüyor, kapımı tırmalıyor. Kağıdı attan sürüyorum. Hemen kayboluyor. Bütün bir gecenin bir bölümü yeryüzündeydim. Kendi kendime söz verdiğim gibi yerimi hiç değiştirmedim. Bir yıl sonra adalardan birinde daha rahat yaşayacağım. Royal'de mi yoksa San Jose'de mi acaba? Konuşup sigara içerek çıkar çıkmaz kaçış planları hazırlayarak kafayı tütsüleyeceğim. Kalan 365 günün ikinci yarısına büyük bir güvenle başlıyorum. Sonraki 8 ay haklı olduğumu gösteriyor. Ama 9. aya girdiğimizde işler bozuluveriyor. Bu sabah kenep kovasının temizlenmesi sırasında benimkinin içini boşaltıp Hindistan ceviziyle sigaraları yerleştiren mahkum suçüstü yakalandı. Olay o kadar ciddiydi ki birkaç dakika süreyle çıt çıkarılmaması yolunda verilen emirler unutuldu. Zavallının yediği yumruklar açıkça duyulabiliyordu. Ölümcül yara alan bir kişinin çıkardığı hırıltı kulağıma geldi. Derken kapımdaki delik açıldı. Kıpkırmızı bir gardiyan suratı, "Sen de bekle başına gelecekleri," diye haykırdı. "Emrine amadeyim, İtolit." Zavallı adama yaptıklarından sinirlerim iyice gerilmişti. Düşünmeden verdim bu cevabı. Bütün bunlar saat 7'de oldu. Ancak 11'de başında komutan yardımcısının bulunduğu bir kalabalık beni almaya geldi. 20 ay önce üstüme kapanan ve bir daha açılmayan kapıyı ilk kez açtılar. Elimde teneke kupam, kendimi korumaya ve mümkün olduğu kadar çok yumruk atmaya hazır hücrenin dibine çekilmiştim. Hem boş bulunup dayak yememek hem de mümkün olduğu kadar kısa sürede kendimden geçmek istiyordum. Bunların hiçbiri olmadı. "Çıkın dışarı. Bana vurmak niyetindeyseniz kendimi koruyacağımı bilin. Dört yandan saldıracaksanız çıkmıyorum dışarı. Bana dokunacak ilk adamı benzetmek için burada bekliyorum." "Kelebek, kimse size vurmayacak. Kim garanti ediyor?" "Ben cezaevi komutan yardımcısı." "Sizin sözünüzün değeri kaldı mı?" "Küfretmenin gereği yok. Şerefim üzerine dayak yemeyeceğinize yemin ediyorum. Haydi çıkın dışarı." "Teneke kupayı bırakmıyorum. İsterseniz alın yanınıza. Nasılsa kullanma gereğini duymayacaksınız." "Peki, oldu. Dışarı çıkıyorum. Komutan yardımcısı ve çevremdeki 6 mubasırla koridoru geçiyoruz. Avluda başım dönüyor. Işığın kamaştırdığı gözlerimi açamıyorum. Sonunda geldiğimiz gün alındığımız alçak binayı görüyorum. Bir düzine kadar mubasır var içeride. İteklemeden yönetmenlik yazılı odaya sokuyorlar. Yerde kan içinde bir adam inliyor. Duvardaki saat 11'i gösteriyor. 4 saattir zavallıya işkence ediyorlar diye düşünüyorum. Komutan masasının başına oturmuş, yardımcısı da yanına çöküyor. "Kelebek, ne kadar zamandır yiyecek ve sigara alıyorsunuz?" "Kendisi size söylemedi mi?" "Ben size soruyorum." "Her şeyi unutur oldum. Önceki gün yaptıklarımı bile hatırlamıyorum." "Benimle dalga mı geçiyorsunuz?" "Hayır, bunun dosyama geçirilmeyişi beni hayrete düşürüyor. Başıma vurulması sonucu unutkan oldum ben." Komutan verdiğim cevabı o kadar şaşırıyor ki, "Sorun bakalım, Royal ediyor dediği doğru mu?" Diğerleri telefonla konuşurken devam ediyor. "Adınız Kelebek olduğunu hatırlıyorsunuz sanırım." "Evet, bunu hatırlıyorum." Ve hızla karşımdakini afallatmak için robot gibi sıralıyorum. "Adım Kelebek. 1906'da Ahreş'te doğdum. Paris'te müebbete mahkum oldum." Gözleri yuvalarından uğruyor. Onu iyice sarstığımı hissediyorum. "Size bu sabah kahve ile ekmek verdiler mi?" "Evet." "Dün akşam yediğiniz sebze neydi?" "Bilmiyorum." "Söylediklerinize bakılırsa hiçbir şey hatırlamaz olmuşsunuz." "Olup bitenlerden haberim yok. Yüzleri hatırlıyorum. Örneğin bir gün beni siz karşılamıştınız. Ama ne gün karşıladığınızı bilmiyorum." "Daha ne kadar cezanız kaldığını da hatırlamıyor musunuz?" "Müebbet hapisten mi? Yanılmıyorsam ölene kadar." "Hayır, hayır, hücre cezasından." "Ben hücre cezasına mı çarptırıldım? Neden?" "Aa, bu kadar da fazla. Beni sinirden deliye mi çevireceksin yoksa? Kürekten kaçtığın için 2 yıl hücre cezasına çarptırıldığını bilmiyor musun yani? Hatırlamıyor musun?" İşte o an son darbeyi de indiriveriyorum. "Ben mi kaçmışım? Komutan ciddi bir adamım ve sorumluluğumun bilincindeyim. Gelin de bakın hücreme, kaçmış mıyım, yoksa kaçmamış mıyım? Tam o sıra aynasızlardan biri, Royal'i bulduk komutanım diyor. Komutan ahizeyi alıyor. Bir şey yok mu? Çok garip bir şey hatırlamadığımı söylüyor. Neden mi? Kafasına vurmuşlar. Peki, özür dilerim binbaşım. Bakacağım. İyi günler. Tabii size haber veririm durumu. Maskara herif, göster bakalım kelleni. Ha, epeyce geniş bir yara var. Başına vurulduğundan bu yana bir şey hatırlamadığını nasıl hatırlıyorsun? Söylesene ha. Ne söyleyeyim? Başıma vurulduğunu, adamın kelebek olduğunu ve birkaç şeyi daha hatırlıyorum. Niyetin nedir? Bana sorduklarınızı anlamaya çalışıyorum. Ne zamandır bana yiyecek ve sigara gönderildiğini soruyorsunuz. İşte cevabım. İlk mi yoksa birinci mi haberim yok. Bir şey hatırlamadığım için size cevap veremeyeceğim. Hepsi bu kadar. İstediğinizi yapın. Yapmak istediğim çok basit. Uzun süreden beri bol bol yemek yedin. Artık biraz zayıflayacaksın. Cezan bitene kadar akşam yemeği yok sana. Aynı gün koridorun ikinci kez süpürüldüğü sırada bir mektup daha alıyorum. Ama fosforlu mürekkeple yazılmamış. Okumam mümkün değil. Gece elimde kalan ve kerevetime çok iyi gizlediğimden arama sırasında bulunmayan son sigaramı da yakıyorum. Sigaramı durmadan çekiştirerek okuyabiliyorum mektubu. Yiyecek getiren bir şey söylemedi. Sana kendiliğinden ikinci kere yiyecek ve sigara bıraktığını itiraf etmekle yetindi. Gerekçe olarak da Fransa'da tanıştığınızı gösterdi. Royal'de kimsenin başı derde girmeyecek kelebek, cesaret. Artık Hindistan cevizi, sigara ve Royal'deki dostlarımın mektuplarından yoksunum. Üstelik akşam yemeğini de kaldırdılar. Açlık çekmemeye çalışmıştım. Sigaralarda günümün ve gecemin bir bölümünü dolduruyordum. Yalnız kendimi değil, dayaktan bayılttıkları zavallı adamı da düşünüyorum. Ağır bir ceza almayacağını umarım. 1-2-3-4-5 dönüş. 1-2-3-4-5. Bu rejime kolaylıkla katlanamayacaksın. Çok az yemek yiyeceğinden taktiğini değiştirmen gerekecek belki. Örneğin yorulmamak için mümkün olduğu kadar uzun süre yatacaksın. Ne kadar az kımıldarsan o kadar az yorulursun. Gündüzleri de oturmalı, bambaşka bir yaşama biçimine alışmalısın. 4 ay 120 gün geçmesi gerekiyor. Bu rejimle ne kadar zaman sonra kansız kalırım acaba? En azından 2 ay sonra. Önümde 2 önemli ay var. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar yatmaya kararlıyım. Kahveden kenefin temizlenmesine kadar en fazla 2 saat yürüyeceğim. Öğlende de çorbadan sonra aşağı yukarı 2 saat. Günde topu topu 4 saat yürüyüş. Geriye kalan zamanı yatarak ya da oturarak geçireceğim. Yorulmadan hayale dalmak da güç olacak. Yine de hayal kurmayı deneyeceğim. Bugün uzun bir süre dostlarımı ve büyük acılar çeken zavallıyı düşündükten sonra kendimi bu yeni disipline alıştırmaya çalıştım. Saatler çok uzun geliyor. Saatler boyu işlemeyen bacaklarım karıncalanıyor ama başarıyor gibiyim. 10 günden beri bu rejim sürüp gidiyor. Artık karnım devamlı aç. Her yanımı kaplayan büyük bitkinliği duyuyorum. Sigaraları biraz arıyorum ama Hindistan cevizinin yokluğu müthiş. Erkenden yatıyor ve hücremden kaçıyorum sanki. Dün akşam Paris'te Ratmort'ta dostlarımla şampanya içiyordum. Yanımda Londralı Antonio vardı. Biliyor adalarında doğup büyüme ama bir Parisli gibi Fransızca, bir İngiliz gibi de İngilizce bilir. Ertesi gün Silsi bulvarındaki Maronier'de 5 kurşunla bir dostunu öldürüyor. Çevrede dostlukların ölesiye düşmanlıklara dönüşmesi pek uzun sürmez. Evet, dün Paris'teydim. Saint-Quentin caddesindeki Petit Jardin'de akordiyona uyup dans ediyordum. Müşterilerin tümü Marsilyalı ya da Korsikalılardı. Dostlarım bu hayali yolculuktan büyük bir gerçeklikle gözümün önünden geçiyorlar. Ne onların varlığından şüphedeyim, ne de nice güzel gece geçirdiğim o tatlı yerlerdeki kendi varlığımdan. Fazla yürümeden çok az bir yiyecekle kendimi iyice yorarak tasarladığım sonucu elde edebilirim. Geçmişin görüntüleri beni öylesine büyük bir güçle hücremden söküp alıyor ki, içeride geçirdiğim saatlerin çoğunda üzgünüm. Topu topu bir ayım kaldı. 3 aydan beri bir somun ekmekle içinde haşlanmış et parçası bulunan çorbayı içiyorum. Sürekli açlık öylesine göz karartıcı ki, Bu et parçasının çoğu kere görüldüğü gibi deriden ibaret olup olmadığına bakmıyorum bile. Çok zayıfladım. 20 ay boyunca her gün aldığım Hindistan cevizinin bu korkunç zindanda sağlık ve dengenin korunmasına ne kadar yardım ettiğini şimdi çok daha iyi anlıyorum. Bu sabah kahvemi içtikten sonra çok sinirliyim. Hiç yapmadığım bir şeyi yapıyor ve ekmeğimin yarısını bitiriyorum. Genellikle bu ekmeği 4 eşit parçaya ayırır, saat 6'da öğlen yemeğinde, akşam 6'da ve gece yerim. Neden yaptım bu işi? Kendi kendimi paylıyorum. Sonuna doğru mu çözülürsün hep? Açım, güçsüz hissediyorum kendimi. O kadar iddialı olma. Nasıl güçlü olabilirsin? Yediğin azıcık yemekle mi? Asıl önemlisi zaferin sende kalışı, güçsüzlüğüne rağmen hastalanmayışın. Mantıklı düşünürsen insan yiyen seninle girdiği savaşta yenik düşmek zorunda. 2 saat yürüdükten sonra iskemle yerine geçen beton blokun üstünde oturdum. 30 gün yani 720 saat daha sonra kapılar açılacak ve kelebek dışarı diyecekler. 2 yıllık hücre cezanı sona erdi. Ben de diyeceğim, evet 2 yıllık cehennem azabım bitti. Sakın ha, komutansa karşındaki unutkanlık numarasına devam etmelisin. Hem de büyük bir soğukkanlılıkla. Ne o dersin, cezam bitti mi? Fransa'ya mı dönüyorum? Müebbet hapis cezamı bağışladılar mı? Sırf suratını görmek ve beni çarptırdığı açlık cezasının haksızlığını anlatmak için ne oluyor sana böyle? Haksızlık edip etmemesi önemli değil. Yanılmış olmak bizim komutana vız geliyor. Böyle bir kafanın yanılmasının ne önemi var? Sana haksız ceza verdiği için üzüleceğini mi sanıyorsun? Bundan sonra bir zindancının sağlıklı bir adam olduğuna inanmamı yasaklıyorum. İnsan olan böyle bir görevi alamaz. Hayatta her şeye alışılır. Alçaklık mesleğini sürdürmeye bile. Belki de mezara yakınlaştığında Tanrı korkusu, parantez eğer Tanrı'ya ve dine inanıyorsa tabii, onu ürkek ve pişman kılabilir. Hayır, sanma ki pişmanlığı yaptığı alçaklıklardan ötürüdür. Tanrı'nın yargılamasından mahkum edinenlerden biri olmak onu korkutuyor. Bu nedenle seni hangi adaya gönderirlerse göndersinler, zindancı türüyle uzlaşmaya asla yanaşma. İki tarafta kesin çizgilerle ayrılmış bir tahta perdenin iki yanında yer almışlar. Bir yanda alçaklık, ruhsuz, ukala dümbeleyi otorite, içgüdüsel ve düşünmeden tepki gösteren sadizm, öte yanda ben ve benim sınıfıma giren çok önemli suçlar işledikleri halde çektikleri acılar sonucu tartışılmaz yetenekler kazanan insanlar. Bu yeteneklerin başlıcaları acıma, iyilik, cömertlik, soyluluk ve yüreklilik.